Evren sandığımız şekilde büyük patlamayla oluştuğu zaman ilk önce sadece gaz vardı. Yani gaz taneciklerinin, atomların, iyonların oluşturduğu topaklanmalar, daha büyük cisimler yoktu. Önce galaksiler oluştu. Galaksiler de ne zaman oluşmuş sanıldığına göre? Şimdi evrenin yaşını işte büyük patlamayla ilgili çeşitli verileri izleyerek 14 milyar yıl gibi hesaplıyoruz. Büyük patlamadan sonra ilk 1 milyar yıl sonunda galaksiler, yani büyük, çok daha büyük gaz ve onların içerisinde de yıldız topakları oluşmaya başlıyor. 1 milyar yıl sonra ilk önce böyle daha toparlak, elips biçiminde. Ondan sonra daha büyük, daha hızlı dönen, onun için daha yassı, tabak gibi sarmal dediğimiz galaksiler. Onlar da işte 2 milyar yıl sonra falan oluştuğu sanılıyor. Şimdi yıldız oluşumunu sordunuz. Ben size galaksilerden bahsetmeye başladım. Çünkü ilk önce topaklanan madde galaksiler. Onun içerisinde yıldızlar da oluyor. Bir yıldız nasıl oluşur? Bir galaksi nasıl oluşur? Aslında aynı sebeple oluşuyorlar. Yani Newton'un bulduğu gibi, sonra Einstein'ın genel görelilikte genellediği gibi, bütün madde veya enerji parçaları birbirlerini çekiyor. Şimdi büyük patlamayla çok yüksek bir sıcaklık, yüksek bir basınç, her tarafı hızla hareket eden bir oluşum olduğu için bunun içerisinde birbirini çeken parçalar bağlanıp birbirine yapışacak, topaklanacak durumda değillerdi. İlk önce sadece en yüksek enerjili parçacıklar, sonra evren biraz soğuyunca bunlar birleşip atom çekirdekleri, onlar elektronlarla birleşip atomlar vesaire oldu. Ama büyük patlama teorisinden ve bulgulardan gördüğümüze göre, büyük patlamadan hemen sonra ilk oluşan atomlar çekirdekler, hidrojen ve helyumdu ve bunlar da elektronları bağlayıp hidrojen ve helyum ve bir miktar da hidrojenin ağır bir çeşidi olan, daha farklı bir cins hidrojen diyelim, deuterium. Başka bir şey yok. Yani yıldızı falan bırakın, parçacık düzeyinde bile atomların en basitleri, atom çekirdeğindeki en basitleri var. Çünkü sıcaklık ve basınç şartları ona müsaade ediyor. Daha sonra evren soğudukça şöyle bir şey oluşması başladı. Şimdi madem bunu bütün parçalar birbirini çekiyor, o zaman birbirini çeken yakın komşular bir araya gelecekler. Ha, ama eğer her tarafta maddenin yoğunluğu aynı ise, kim benim yakın komşum? Bu tarafta da var birisi, bu tarafta da var birisi. Her tarafta yoğunluk aynı ise hiçbir tarafa doğru yönelme, toparlanma olmuyor. Fakat tabii ki son derece tek düze de olsa, her tarafta yoğunluk aynı olsa, birazcık yerel olarak bazı yerler çevrelerinden ufak bir miktar daha yoğun. O zaman burada bir topaklanma başlıyor. Çünkü burada biraz daha fazla madde var. Komşularından farklı. Komşular buraya doğru çekiliyor. O zaman burada daha fazla madde oluyor. Daha fazla madde olunca daha büyük çekim merkezi haline geliyor. İşte ne ölçekte bir yoğunluk fazlalığı olursa, belli bir sıcaklık ve basınç şartlarına rağmen topaklaşma sürer. Bunun bilimsel bir teorisi var. Ve gözlemler de bunu gösteriyor. İşte belli bir ölçekte madde topaklaşmaya başlıyor. Daha da büyük bir ölçekte de galaksiler dediğimiz, şimdi küçük ölçek tipik yıldız kütlesi diyelim, o kadar kütle bir sonunda yıldız yapıyor. Yıldız yapmak ne demek, ona geleceğim, ama önce bir topaklaşmaya başlıyor. Oradaki tipik kütle Güneş'in kütlesi. Güneş'in kütlesi 2 trilyon kere trilyon kere, dur bakayım, o kadar çok sıfır var ki, 2 çarpı 10 üzeri 33 gram diyelim. Yani 2 çarpı 10 üzeri 27 ton eder bu. Yani 2 milyar kere milyar kere milyar ton madde Bu tipik bir yıldız kütlesi. Tipik bir galaksi kütlesi ise bu yıldızlardan 1 milyar, galaksisine göre 10 milyar, 100 milyar tanesi. Şimdi tam olarak anlayamadığımız sebeplerle herhangi bir kütle ölçeğinde değil de bu iki ölçekte topaklanmalar olmuş. Önce galaksiler oluşurken içlerinde de daha küçük topaklanmalara yıldızlar oluşmuş. Neden daha farklı ölçeklerde galaksiler yok? Onu bilmiyoruz ama bu yeni yani son 20 yılların birkaç nesil atılan mikrodalga ışıması ile ilgili uyduları büyük patlamadan sonra kalan ışımanın gökyüzünde her tarafta tam da aynı olmadığını, ufak ufak bazı yerlerde enerji fazlalıkları olduğunu gösteriyor. O da bize işte oralardan da daha sonraki zamanlarda galaksileri oluşturan çökmelerin yer aldığı, oralardan galaksilerin kaynaklandığını gösteriyor. Galaksilerle birlikte de galaksinin içerisindeki tozun da, topaklanan tozun da bazı yerleri daha yoğun. Oradan da başka topaklanmalar oluyor. Şimdi bir topaklanma olunca kendi kütle çekimiyle her taraf birbirini çektiği için ortaya doğru çökmeye başlayacak. Çöken bir gaz çöktükçe kütle çekimi içeriye doğru bir basınç veriyor. Bunu sıkıştırıyor. Tıpkı bir pistonun altında gazı sıkıştırmak gibi ne olur? Bu ısınır. Şimdi yeterince ısınırsa iki tane hidrojen çekirdeği birbiriyle birleşebilir. Neden? Hidrojen çekirdeği biliyoruz ki artı yüklü tek bir parçacık, bir proton. Evreni oluşturan gazın içerisinde en çok bunlardan var. Hidrojen çekirdekleri var. Başka bir şey, azıcık da helyum vardı. Şimdi bir proton sıcaklık çok olduğu için o hidrojen atomunun elektronu da bunun yanında gezmiyor. Elektronunu da kaybetmiş. Bir plazma diyoruz buna. Protonlar var. Tabii sıcak demek, sıcak demek her bir parçacığın çok enerjisi var. Bunlar hızla o tarafa bu tarafa hareket ediyorlar demek. İyi, arada bir iki tane proton birbirine yaklaşacak. Fakat ikisinin de artı elektrik yükü var. Biliyoruz ki laboratuvarda hani ortaokulda da yapılan deneylerden iki tane artı yük birbirini iter. Şimdi bunlar birbirine yaklaşırlarsa elektrik kuvvetiyle birbirini itmeye başlayıp tekrar uzaklaşacaklar. Ama eğer çok hızlı geliyorlarsa o zaman uzaklaşmaya başlamadan birbirinin içine girebilirler. Ne kadar hız lazım derseniz o çok yüksek bir hız gerektiriyor. Ne için? Tekrar edeyim. Elektrik artı yüklerin birbirine itmesine rağmen hidrojenlerin hızla girip birbirlerine kavuşmaları için. O zaman da bu reaksiyonlar birkaç tane olursa helyum yapacaklar. Şimdi bunu yapmak için böyle bir yüz milyonlarca derece sıcaklık lazım. Çünkü sıcaklık demek gazın içinde hareket eden parçacıkların hızı demek. Aynı şey. Bizim sıcaklık diye algıladığımız olay bu. Çok yüksek sıcaklık lazım. Ancak o zaman moleküller o kadar hızlı ki böyle geri itme rolü oynayamadan birbirinin içine girecekler. Aslında orada da beklenmedik bir şekilde kuantum mekaniği rol oynuyor. O kadar yüksek bir sıcaklığa gerek olmadan bu protonlar birbirine yaklaştıkları zaman birbirlerini hissedip kavuşuyorlar. Buna kuantum mekaniğinde tünelleme deniyor. Yine de bu sıcaklık öyle az buz bir sıcaklık değil. Milyonlarca derece. Şimdi tekrar başa sararsak ne oldu? Gaz bulutu biraz fazla yoğunlukta olduğu yerde topaklandı. Çökmeye başladı. Çöküp gidiyor. Çöktükçe ısınıyor. Isındıkça biraz da kuantum mekaniğinin yardımıyla protonların birbirine kavuşmalarına, artı yükle birbirini itmelerine rağmen gelip kavuşmalarına yetecek kadar sıcak oldu. Sıcak olunca iki proton birleşiyor. Başka bir çekirdek yapıyor. Sonra onlar birleşiyor. Böyle bir zincirleme çeşitli reaksiyonlar oluyor. Ve sonunda 4 protondan bir alfa parçacığı yani helyum atomunun çekirdeği oluyor. Bu ilk aşama yıldızların evriminde. Bu nükleer reaktör. Bizim tam da laboratuvarda yapmaya ama henüz beceremediğimiz, yani bomba olarak insanlar maalesef bunu yapıyorlar, hidrojen bombası, ama kontrollü şekilde yapamıyorsunuz. Neden yapmak istersiniz? Çünkü 4 hidrojenden bir helyum çekirdeği oluşturduğunuz zaman biraz da fazladan enerji açığa çıkıyor. Kütle çekimiyle sıkıştırarak pistonun verdiği diyelim enerji, sanki bir motor yarattınız. Buradan çok enerjik fotonlar, elektronlar, başka parçacıklar olarak çıkıyor. Dolayısıyla yıldız böyle sıkıştı. Birdenbire bir reaksiyonu ateşledi. Ateşi yakmak gibi oluyor. Bundan sonra daha fazla sıkışmıyor. Çünkü enerji ürettiği için soğumuyor. Hep aynı sıcaklıkta kalıyor. Hep aynı basınçta kalıyor. Üstten içeri çökmeye kalkan diğer maddeyi durduruyor. Bunu nasıl yapıyor? Soğumadığı için, yani kendi sobasını yakıyor. Ve böylece aslında bizim güneş de bunu yapıyor. Güneş gibi yıldızlar böyle oluşuyor. Yani çökmenin sonucunda yeterince ısınırsa o zaman hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Bunu yaptığı anda da kendi enerjisini sağlamaya başlıyor. Onun ürettiği sabit bir sıcaklık oluyor merkezde, sabit bir basınç oluyor. Yıldızın daha fazla çökmesini engelliyor. Belli bir büyüklükte, belli bir kütlede, ortasında belli bir sıcaklık hidrojeni helyuma dönüştüren yıldızlar oluyor. Yıldız bu. Şimdi yıldızın baştaki çökmesi çok fazla değilse, mesela bir güneş kadar değilse bu topağımızın kütlesi, güneş kütlesinin onda birinden azsa, o zaman çöküyor. Bir yandan soğuyor çünkü ateşlemeyi yapamıyor. O zaman bir yandan soğuyor, çöküyor. En sonunda ortası sıkışıyor, bir kaya haline geliyor. Bu böyle gezegensi bir yıldız, kahverengi cüce falan dediği bir şey. O sadece yıldız değil çünkü ışımıyor. Motoru yakamıyor yani bir türlü. Motoru ateşleyebilmek için baştan iyi ısınmak lazım. İyi ısınmak için de kütlenin belli bir şeyin üstünde olması lazım. Bu da tipik olarak işte güneş kütlesinin onda biri, onda ikisi gibi bir şey. Oradan itibaren kütlesi olan yıldızlar ateşleme yapabiliyorlar. Ne yapacaklar? Hidrojeni helyuma yakabildiği sürece bu yıldız bu şekilde bir yıldız olarak kalacak. Ne büyüyecek, ne küçülecek, ne fazla parlayacak, ne azalacak. Kendi kendine gayet güzel ayarlayan, hep aynı ayarda götüren bir motor var orada. Bir soba var. Yeter ki yakıt bitmesin. Yıldız, güneş mesela, yıldız olmak için yakıt harcıyor. Yakıt ne? Hidrojen. Hidrojenden ne yapıyor? Helyum yapıyor. Enerji açığa çıkıyor. Tıpkı sobanın kömürden kül yapıp bir yandan da enerji, aynı benzerlik. Şimdi güneşin içerisinde, güneşin belli bir kütlesi var. Belli bir tempoyla yanıyor, onu biliyoruz. Çünkü o içeride üretilen bütün enerji bir yandan yüzeyinden ışık olarak çıkıyor. Onu da algılıyoruz doğrudan. Dolayısıyla şu kadar enerji kaybediyor güneş saniyede. O da bizi ısıtıyor. İşte bu kadar yakıtla, bu kadar hızla enerjiye dönüştürülürse o yakıt, bu kadar hızla yakarsa kaç zaman yaşar? Bunun hayatı sondu. Ne kadar? 10 milyar yıl kadar. Şimdiye kadarki yaşı yaklaşık 4,5-5 milyar gibi. Bir 5 milyar daha yaşayacak. Ondan sonra ne olacak? Hidrojen bitecek. Bitince ne olacak? Merkezinde bunu dengede çökmesini engelleyen neydi? Sıcak var. Sıcak tutuyor orayı. Basınç yüksek. Daha fazla çökerttirmiyor. Bitti şimdi. Sobanız söndü. Soba sönünce yahut şimdi pistonla düşünelim. İçerideki yakıtınız bitti. Benzininiz bitti arabada. Ne olacak? Pistonu bastırıp ittirecek bir şey kalmayacak orada. Motor duracak. Durunca ne olur? Pistonu iner aşağıya. Yani yıldız çöker. Ama çöktükçe tekrar ısınacak. Tekrar ısınınca bu sefer daha da yüksek sıcaklıklara gelecek sonunda. Bu sıcaklıklar bu kez helyumu yakıp helyumdan karbon yapmaya gerekir. Yani yeni bir yakıtla çalışacak, yeni bir doğal soba devreye girecek. Bu çok daha yüksek sıcaklıklarda girecek. Daha yüksek sıcaklıkta çalıştığı için daha üretken bir hızla daha fazla enerji yayacak. Onun tüketilme zamanı daha az. Yani güneşin hidrojenden biriktirdiği helyum külleri küllerinden doğacak. Başka bir tür yıldız, ona kırmızı dev diyoruz. Bu sefer helyumu yakacak. O helyumu yaktığı süre daha yüksek sıcaklıklarda, daha enerjik bir olay olduğu için daha kısa sürecek. Yani güneş tipi yıldızlar bu aşamaların ömürlerinin 10 milyar yılda kat ediyorlarsa, helyumdan karbon vesaire yapma sürelerini birkaç yüz milyon veya birkaç milyon giderek. Şimdi karbon, helyum yaptı, karbon ne olacak? Aynı şeyi tekrar olacak. Bu sefer karbonu yakmak için tekrar küçülecek. Daha yüksek sıcaklıkta daha enerjik bir yeni yıldız aşamasından geçecek. O aşamayı daha kısa geçecek. Çünkü daha çok sıcak, daha enerji veriyor falan. Böyle böyle. Şimdi böyle gidersek yıldız evriminin sonu yok. Çünkü her külden yeni yakıt yapıyor bu diyebilirsiniz. Ama periyodik tablo sondu. Bilimin bütün kısımları nasıl bir araya geliyor görüyorsunuz. Periyodik tablo niye sondu? Çünkü nükleer kuvvetler çekirdekleri yaratıyor. Çekirdeklerde nötronları, protonları bir arada tutuyor. Buna karşılık protonlar birbirlerini itiyorlar. Yeterince büyük çekirdeklerde bu protonların elektrik itmesi çekirdek kuvvetinin baş edemeyeceği kadar oluyor. Onun için işte unuttum şimdi sayısını. 120 falan gibi bir proton sayısında periyodik tablo bitiyor. Temel tabiat kuvvetleri, çünkü elektrik kuvveti var. İşte kuvvetli çekirdek gücü, zayıf kuvvet var. Bir de kütle çekimi var. O kadar. Onun için periyodik tablo bitiyor. Dolayısıyla küllerden oluşturabilecek yeni yakıtların listesi de sondu. Bu listeyi de gitgide daha çabuk son kısımlarını artık özellikle demir en dayanıklı, başka şeye yanamayan, artık demir mutlak kül, ondan yakıt olmuyor. Demire doğru yaklaştıkça magnezyumdan, silikondan falan geçip demir, oradaki aşamalar o kadar hızlanıyor ki artık yıldızın böyle bir dengeli bir evrim değil, patlamalar oluyor. Dolayısıyla yıldız evriminin kısacası, önce yavaş yavaş hidrojen yakılıyor, ondan sonra daha hızlı olarak helyum yakılıyor, sonra karbon daha hızlı yakılıyor falan. Gitgide daha hızlı. Ondan sonra da çat pat patlıyor. İşte bitiyor yıldız. Ama tamamen bitmiyor. O aşamada kütlesinin epey bir kısmını dışarı savuruyor. Ama ciddi bir kısmı da ortasında kütle çekimi tarafından hala bir arada tutulduğu için kalıyor. Evrende şimdi gördüğümüz madde, işte periyodik tablo, kimya. Kimyayı yapan atomların, o atomların ortasındaki çekirdeklerin, hidrojen ve helyum hariç büyük bir kısmı yıldızlarda oluştu. Yani tek bir evrede yaratılmadı Big Bang'den sonra. Tedrici olarak, sürekli olarak yapılıyor. Periyodik tabloda helyumdan sonraki bütün elemanlar. Dolayısıyla astronomi yıldızlar açısından bir şey söylüyor bu. Çok eski olup da işte kütlesi az falan diye hala hayatını sürdüren yıldızlar var. Bunlarda daha çok hidrojen olacak. Çünkü hala hidrojen yakıyorlar. Çünkü güneşten bile çok hafif oldukları için işte bunlar ilk oluşumdan kalan en eski yıldızlar. Ama ikinci nesil oluşmuş olan yıldızlarda eskilerinin artıklarından oluştukları için eskilerinin imal ettiği işte daha çok helyum, karbon, nitrojen, oksijen, biraz demir falan hepsi var. Astronomlar bunlara metallik derler. Nedense kimyacılarda, fizikçilerden farklı olarak işte helyumdan ağır her şeye metal derler. Yani çünkü yıldızlarda yapılan şeylere metal diyorlar. Neyse, bu metal bolluğu ikinci, üçüncü nesil yıldızlarda var. Güneşte de var mesela, çok az miktarda ağır elemanlar var ama bakıyoruz güneş kendi ne yapıyor? Güneş hidrojenden helyum yapıyor. Bunları o yapmadı. Bunlar güneşi oluşturan hidrojenin içerisinde eski yıldızların tozundan kalmıştır. Şimdi buradan bir şey daha öğreniyoruz. Dünya ve başka gezegenleri oluşturan inorganik maddeler, mesela bütün mineraller, metaller, toprağı oluşturmakta önemli silisyum, silikon. Bunların hepsi yıldızlarda yapıldı. Daha ötesi, organik maddelerin temel taşı olan karbon, bütün dünyanın büyük bir kısmı su, bizim vücudumuzun büyük bir kısmı su. Su H2O. H, evet, H'nin büyük bir kısmı büyük patlamadan beri var. Ama O, oksijeni yıldızlar yaptı. Karbonu yıldızlar yaptı. Karbon olmasa hiçbir organik madde olamaz, hayat olmaz. Kanımızda hemoglobinin merkezindeki demir, onu yıldızlar yaptı. Yani bütün canlı varlıkların kullandıkları elemanların tamamı evrenin başında oluşmadı. Yıldız oluşumunun birkaç yüz milyon, bir milyar yıl gibi zaman ölçekleriyle işte bir nesil yıldız doğdu, patladı. Bir yandan patlıyorlar. Onların tozu gidip toz bulutlarında sıkışmalar, yoğunluklar yaratıyor. Yıldız evriminin yeni neslini tetikliyor. Yenileri oluşuyor. Bunlar bu sefer baştan birazcık hafif karışık maddeyi işlemeye başlıyorlar ama yine çoğunluk hidrojenle başlıyor vesaire.